Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Evet, bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Ve programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinize en samimi sevgi ve saygılarımızı sunuyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarımızdan bir tanesinde sizlere Mimar Sinan Ağa'nın hatıralarından birkaç pasaj nakletmiştik. Evet, tarihimizde çok büyük insanlar, büyük dahiler, kumandanlar, hükümdarlar, sanatkarlar, alimler gelmiş geçmişler. Çok büyük işlerin altına imzalarını atmışlar. Fakat her nedense pek çoğu hatıralarını yazmayı düşünmemişler. Belki de düşündüler de ecdadımıza hakim olan o engin tevazu ve başardıkları çok büyük işlerin onların gözünde küçük işler olması kendilerini bu şekilde bir teşebbüste bulunmaktan alıkoymuş. Dünyada, bilhassa Avrupa'da en kütübiyoz kralın, sanatkarın, edibin bile hatıraları varken her nedense bizim büyük ecdadımızın hatıraları yok. Ne şanstır ki 98 yıl yaşayan ve ülkemizi dört bir tarafını birbirinden güzel sanat eserleriyle süsleyen ve bu sanat eserleri de günümüze kadar bir abide şeklinde intikal eden büyük sanatkar, büyük dahi Mimar Sinan Ağa uzun ömründe yapmış olduğu işleri sade bir üslupla, abartmadan samimi bendeganından veya arkadaşlarından birisini anlatmış. O da kaleme almış. Bu hatıralar günümüze intikal etmiş. Burada Mimar Sinan Ağa fazla teferruata kaçmadan yaptığı işleri, nasıl mimar olduğunu, efendim çıktığı seferleri, yaptığı işleri birer ikişer anlatmaktadır. Bu hafta da Mimar Sinan Ağa'nın hatıralarına yine sizlere birkaç pasaj nakletmek istiyoruz değerli dinleyiciler. Süleymaniye Camii'ni nasıl yaptığını anlatıyor hatıralarının bu bölümünde Mimar Sinan Ağa. Bir sabah diyor, Cihan Hakan'ı Selim Hanoğlu Sultan Süleyman Han ben fakir huzuruna çağırdı. Tabii biz biraz sadeleştirerek size naklediyoruz. Bir cami yaptırmak istediğini ve beni bu işe memur ettiğini söyledi. Bir vakti şerif ve bir saat-ı sadül latifte ol camiye temel vuruldu. Ve kurbanlar kesilip fakirlere ve salihlere ihsanlarda bulunuldu. Ki bu tarih 13 Haziran 1550'dir değerli dinleyiciler. Mimar Sinan Ağa tam 60 yaşındadır. Daha önce Şehzade Camii'ni yaparak Kanuni Sultan Süleyman'ın arzusuyla Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği oğlu Şehzade Mehmet'in genç yaşta vefatı üzerine onun hatırasına bu camiyi yapmış ve bu camiyle Mimar Sinan Ağa maharetini, kabiliyetini ön plana çıkarmıştı. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi namına bir cami yapıyor. Süleymaniye Camii. Diyor ki Süleymaniye'de kullandığım dört büyük mermer sütunun her biri bir diyardan gelmiştir. Bunlardan kız taşı dedikleri sütun Bizanslılar zamanında dikilmiş minare kadar uzun bir taştı. Padişah-ı Alempenah'ın emri fermanıyla büyük kalyon denen sütunlar itina ile dikildi ve kat kat sağlamlaştırılıp oynamaz ve yıkılmaz hale getirildi. bu iş için çok çalışıldı. Adam gövdesi kalınlığında halatlar kadırga direkleri kullanıldı. Binlerce acemi oğlanı, yani Yeniçeri ordusunda Yeniçeri olmak üzere alınan ve yetiştirilen gençlere acemi oğlanı denirdi. Onlar bu gibi işlerle uğraşır ve bir yandan yetişirdi, staj görürdü. Stajyer asker diyelim bunlara. Bu işte hizmet etti. Uzun sütunlar, diğer sütunlarla aynı boyda olmak üzere kesildi. Sütunlardan biri gemiyle ta Mısır İskenderiyesi'nden getirildi. Başka İskenderiyeler de vardır değerli dinleyiciler. Onun için Mısır İskenderiyesi diyor. Mesela bir İskenderiye de Arnavutluk'ta vardır. Bir İskenderiye Antakya'da vardır. Diğeri Baalbek'ten. Şam yakınlarında eskiden kalma bir şehir var Baalbek. Şimdi harabeleri var. Oradan Akdeniz'e kadar sürülüp oradan deniz yoluyla İstanbul'a taşındı. Dördüncü sütunda Topkapı Sarayı bahçesinden söküldü diyor. Cami için lazım olan bütün ak mermerler Marmara Adası'ndan kesilip getirildi diyor. Malum Marmara Adası'nın mermerleri meşhurdur. Marmara ismi de zaten bu mermerden geliyor derler. Yeşil mermerler Arabistan'dan, Somaki mermerler başka diyarlardan geliyordu diyor Mimar Sinan Ağa. Kapılar abanoz ağacından yapılıyor. En kıymetli sedefkarlar tarafından işleniyordu. Renkli ve nakışlı camlar emsalsiz birer sanat eseri olarak yaptırıldı ki bu camlar büyük sanatkar İbrahim Ağa'nın eseridir. Güneşin ve mevsimlerin ışıklarıyla renk değiştirir, caminin içine her an başka bir manzara verirdi diyor. Nihayet caminin azametli kubbesini kapattım. Hattatların o zaman en büyüğü olan Karahisari, kubbeye emsalsiz bir hatla bir ayeti kerime yazdı. Her kapıya ayrı kitabeler kondu. Bu kitabeler en büyük sanatkarlara yazdırıldı ve uyduruldu. Süleymaniye'yi inşa ederken bir taraftan başka binalar da yapıyor, bilhassa Ferhat Paşa Sarayı'nı bitirmeye çalışıyordum. Bu sıralarda saadetli padişahımız Edirne'de idi. Münafıklar padişaha mektuplar yazıp camiyle uğraşmadığımı, başka işler yaptığımı bildirmişler. Hatta bazı ahmaklar bu kadar büyük kubbenin durması muhaldir diye dedikodular eder, her gün kubbenin çökeceğini hayal ederlerdi. Cunun getirip yani delirip büyük kubbe tutturmak sevdasıyla hayran olduğumu iddia edenler de vardı. Bunlar binayı kara çamurdan çıkarmaya kadir değildir. Ayıbı zahir ola, kubbenin durmasında şüphe vardır. Herif bu kubbeye hayrandır. Hemen gününü geçirir, tedarikten kalmış sevda galebesiyle cunun vadesine varmıştır diyorlardı. Evet, her büyük insanın başına böyle işler geliyor. Müzevirler, çekemeyenler, ahmaklar, nadanlar her zaman var. Mimar Sinan Ağa'ya da böyle davranmışlar. Bir gün diyor, mermercilerin çalıştığı sahadaydım. Caminin mihrap ve minberinin ne şekilde oyulması lazım geldiği hakkında mermerci ustalarıyla müzakere ediyordum. Ansızın saadetli padişahımız geldiler. Kemal-i edeple selamlayıp ellerimi kavuşturarak huzurlarında durdum. Gazap ve celallerini belli ederek, ''Niçin benim camim ile mukayyet olmayıp, mühim olmayan nesnelerle vakit geçirirsin? Bana bu bina ne zamanda tamam olur, tez haber ver, yoksa sen bilirsin.'' buyurdular. Cihan Hakan'ından şimdiye kadar işitmediğim bu ağır hitap karşısında şaşırdım, dilim tutuldu. Ancak şu sözleri söyleyebildim. ''Saadetli padişahım devletinde iki ayda inşallah teala tamam olur.'' dedim. İki ay sözüne padişah kadar maiyeti de şaşırdı. Maiyetinden biri beni himaye etmek için mimara dedi. Saadetli padişah ne buyururlar işitir misin? Bu bina ne zaman kapısı kapanacak şekilde tamam olur dedi. Ben de iki ay tamam olunca bu binada tamam olur diye cevap verip ağzımdan çıkan ilk sözden dönmedim. Cihan Hakan'ı ağlar. mimarbaşı ne dedi şahit olun buyurdu. Sonra bana dönüp iki ay olunca tamam olmazsa seninle söyleşiriz dedi. Saadet de Saray-ı Humayun'a revan oldu. Saray-ı Humayun'a vardıklarında hazinedar başına ve sair mahiyetlerine mimar başının cinnet getirdiği açığa çıktı. Hiç iki ayda bir nice yıllık iş mümkün müdür? Adam başının korkusundan aklını kaçırdı. Çağırıp siz de sual ediniz, görün ne cevap verir. Eğer sözü karıştırırsa bina ahvali müşkül olur buyurdular. Saraya davet edildim. Derhal gittim. Hazinedar başı ne zamanda tamam olması mümkündür dedi. Padişah hazretlerine iki ayda tamam olur diye cevap verdim. Sizleri şahit tuttular. İnşallah Teala iki ayda tamam edip tarihe namımı bırakırım dedim. Cevabımı Cihan Hakan'la arz edip dediler ki padişahım adama gayret düşmüş. İnşallah aklı evveldir. Bu ihtimam ki bunda vardır. Yakında cami-i şerifinizde namaz kılmak ve kılınmak nasip ola dediler. Şimdi efendim mahiyetteki insanların da biraz uzlaştırıcı olması iyi. İşte hazinedarlar öyle davranmışlar. Bunun üzerine bütün şehirde ne kadar işe yarar sanatkar ve usta varsa hepsini topladım. Hepsine iş verdim. Yalnız gündüzleri değil, geceleri de çalıştırıyor, boş bir saat bile geçirmiyordum. Bir hafta sonra Saadetli Padişah tekrar teşrif ettiler. Mimarbaşı buyurdular. Kavlinde berkarar mısın? Allah'ın inayetiyle ol günden iki ay olunca Saadetli Padişah'ımın himmetiyle cami şerifini tamamlayıp kapısını kaparım dedim. Değerli dinleyiciler, Süleymaniye Camii 7 yıl, yapımı 7 yıl sürmüş bir abidedir. Halbuki bundan sonra Süleymaniye Camii'nden çok daha ihtişamlı bir eser olan Selimiye Camii'ni Mimar Sinan 2 senede tamamlamıştır. Peki Süleymaniye Camii neden 7 yıl sürmüştür? Bunun çeşitli sebepleri vardır. Birinci sebebi Süleymaniye Camii'nin inşa için seçilen yer İstanbul'un toprağı kaygan olan bir zemini idi. Malum orası Haliç kenarındadır. Heyelan bölgesi. İstanbul'un 7 tepesinden biri. Padişah caminin buraya yapılmasını irade buyurduğu zaman Mimar Sinan önce zemin etütlerinde bulunmuş. Günlerce, aylarca bu zeminin üzerine bir bina yapılmaya elverişli hale gelmesini sağlamış. Bunun için katranlar, ahşap, direklerle zemini sağlamlaştırmış ve çok şükür o zamandan bu zamana en ufak bir problem olmadı Süleymaniye Camii'nde ki İstanbul'un en kaygan zemini olduğu halde. İkincisi, böylesine büyük bir külliyeyi Mimar Sinan'a şimdiye kadar yapmamıştı. Evet, evet Şehzade Camii var ama Şehzade Camii ile Süleymaniye Camii arasında çok fark var. O arada tabii Sinan Ağa'nın tek işi o değil. Kendisi mimarbaşı, hassa mimarı. Bütün imparatorlukta yapılan büyük işler, İstanbul'da yapılan işler hep onun kontrolünde, onun himayesinde oluyor. Belki hepsinin başında bulunması gerekmiyor ama hepsiyle de ilgilenmesi gerekiyor. Bir de Mimar Sinan Ağa Süleymaniye Camii'nde sanatkarlığını ve dehasını konuşturmuştur. Süleymaniye Camii'nin her köşesi, her santimetre karesi bir deha, bir sanat eseridir. Ve burada akustiğinden tutun, ısınma problemine kadar hepsinde Mimar Sinan'a harikalar meydana getirmiştir. Hatta rivayet ederler ki bir gün padişah yine bu söylentilerin, rivayetlerin, şayiaların yayıldığı bir zamanda camiyi ziyarete geliyor. Bakıyor ki Mimar Sinan'a kubbenin altına oturmuş nargile içiyor. Heh diyor doğruymuş. Milletin söylediği diye içinden geçiriyor. Padişah da olsa insan sözde sihir tesiri vardır derler. Mutlaka etrafındakilerin sözlerinin tesirinde kalıyor. Sinan Ağa'nın yanına geliyor ve bu hareketinden dolayı Sinan Ağa'yı takbih ediyor. Sinan Ağa da diyor ki efendim ben akustik tecrübesi yapıyorum. Bu nargileyi fokurdattığım zaman caminin her tarafında ses duyuluyor mu duyulmuyor mu onu ölçüyorum. Bakın nargilede tütün ve sair şey yok. Sadece su var. Suyu fokurdatıyorum. Padişah hakikaten hakikati görüyor. Ve değerli dinleyiciler Süleymaniye Camii akustik bakımından dünyanın en önde gelen eserlerinden birisidir. Her taş, her girinti, her çıkıntı bu akustik hesabı yapılarak inşa edilmiştir. Ve önde imam tekbir aldığı zaman en arkadaki kimse rahatça duymaktadır. Şimdi tabii bunun akustiği kalmamış. Koca hoparlörlerle bu güzelim Selahattin camilerinin akustiği bozulmuştur. Yine sağa sola koydukları deliklerle camide yakılan kandillerin İsini çekip toplamış. Böylece caminin kirlenmesine mani olmuş. Sonra bu toplanan istende mürekkep, en güzel mürekkepleri imal ettirmişlerdir. Böylesine fonksiyonel hareket etmişlerdir. Evet, şimdi ne oldu? Dönelim biz inşaata. 2 ay tamam oldu, diyor Sinan Ağa. Rabbin inayeti ve padişahın himmetiyle bitmedik bir köşe kalmadı. Süleymaniye tamamlandı. Cümle kapısını ve diğer kapılarını kapattım. Cihan Hakan'ı, mayyetleri ve devlet erkanıyla beraber teşrif buyurdular. Caminin anahtarlarını mübarek ellerine teslim ettim. Padişah Hazretleri mayyetindeki bir zata döndü. Caminin kapısını açmaya en layık olan kimdir diye sordu. Padişahım, Mimar Sinan Ağa bendeniz, bir piri azizdir. 67 yaşındaydı o zaman Mimar Sinan Ağa. Kanuni Sultan Süleyman da 62 yaşındaydı. Öyle dedi o bendegandan birisi. Padişahım dedi, Mimar Sinan Ağa bendeniz, bir piri azizdir. Camiyi açmaya herkesten fazla o layıktır, diye cevap verdi. Bunun üzerine Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han bana dönüp, bu bina eylediğin Allah evini sıdku sefa ve dua ile yine sen açmak evladır, dedi. Dua ederek anahtarı canı gönülden bana verdi. Ya Fettah, deyip kapıyı açtım. Padişahın tarife gelmez iltifat ve ihsanlarına nail oldum. Süleymaniye Camii'nin ve külliyesinin bütün müştemilat binalarıyla beraber yapılması için 900 bin ve 96 bin 300 sikke, ki 60 akçe hesabı üzere 597 yük ve 60.180 akçe sarf olunmuştur, diyor. 900 bin 1 milyon akçe deseniz, değerli dinle, bu akçe gümüş paradır. 1 milyon gümüş para buraya harcanmış ki bu da inşaatın ehemmiyeti ve ihtişamını göstermeye kafidir. Mimar Sinan Ağa'nın hatıraları devam ediyor. Bir gün, diyor, Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han Hazretleri İstanbul şehrinin garbinde Florya'da İskender Çelebi bahçesini saadetle teşrif buyurdular. Burası cennetten nişan verir bir bahçeydi. Çok güzel tanzim edilmişti. Padişah Hazretleri hoşnut olarak ayrıldılar. Oradan İskender Çelebi bahçesinin yakınlarında olan Mihrimah Sultan Hazretleri'nin has bahçelerini teşrif ettiler. Mihrimah Sultan Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yegane kızı ve Rüstem Paşa'nın hanımıdır. Bu has bahçeyi İskender Çelebi bahçesi kadar beğenmediler, diyor Sinan Ağa. Niçin bu bahçe ol bahçe gibi hurrem ve dilküşa olmaya? Halbuki bu bahçenin bahçıvanları daha ziyade ve etrafın manzarası daha güzel, buyurdular. Yakınları padişaha şu cevabı verdiler. Padişahım, bir bahçede su akmayınca yeşillik ve neşe olmaz, dediler. Saadetli padişah derhal bu has bahçeye bol su getirilmesi için bir su dolabı yapılmasını ferman buyurdular. Beni çağırdılar. Huzurlarına vardım, dedim ki, padişahım güzel fikretmişler. Bu mahalde dolap yapmak kabildir. Ancak suyu yükseğe çıkarmak lazımdır ta ki bol ola ve her yerden çağlaya. Nitekim pınarlar ekser dağların başındadır, dedim. Cihan Hakan'ı, eğer bu mahalde su çıkmaz ise mimarbaşı ile söyleşiriz, diye latife buyurup saadetle saray Humayun'a azimet buyurdular. Hemen çalışmaya başladım. Ferhat gibi dağı deldirip güzel ve bol suyu dolaba verdim. Bu arada zemini kazarken bir adam boyu kazıldıkta kafir zamanından kalma mermerler bulundu. Sultan Süleyman Han görmeye geldiler. Coşkun suya has bahçenin içinde çağlar görünce gayetle safa buldular. İltifat buyurdular. Hatta has odabaşı ağa, yani padişahın mahiyetindeki ileri gelenlerden biri, Padişahım, bu mimarbaşı ağa bendeniz boş adam değil, evliyalıktan nasibi var gibi. Ne acep toprağın altında olan suyu bildi diyerek latife etti. Evet, Sinan Ağa hatıralarının bu kısmında Büyükçekmece Köprüsü'nden bahsediyor. Bir gün karaların ve denizlerin Hakanı Sultan Süleyman Han İstanbul yakınlarında gezerlerken Büyükçekmece kasabasına geldiler. Kasabadan karşıya geçmek için deryada kayığa binmek veya şimale çıkıp deryayı dolaşmak icap ediyordu. Halbuki bu yol İstanbul Edirne üzerinde bulunup gayetle işlekti. Eskiden derya üzerinde bir köprü vardı fakat zamanla yıkılmıştı. Derhal olma halde büyük bir taş köprü inşası için ferman buyurdular. Beni çağırıp dediler ki, Büyükçekmece'de kafir zamanında köprü bina edenler ne tarikle eylemişler ve haraba sebep ne olmuş? Şimdi köprü bina olunmak lazım gelmiştir, yerinde keşif yapıp arz edesin dedi. Ferman humayunlarını alır almaz Büyükçekmece'ye gittim. Keşfimi yapıp saraya geldim. Huzura çıkıp dedim ki, padişahım, kafir zamanında yapılma köprünün harap olmasına sebep budur ki, köprüyü deryadan kaçırıp kenardan yana yatak içine düşürmüşler. Ol cihetten temeli bozulmuş, harap olmuş. Deryadan yana hem sığ hem sağ yerdir. Bu taraftan köprü kurmak evladır dedim. Saadetli padişah gayet hazzedip hemen başlamam için emir buyurdular. Birkaç marangoz, bir o kadar taşçı, ustalar ve mimarlar topladım. Köprünün her ayağına kalyon gibi birer sanduka çattırdım. Aralarına 2-3 adam boyu muhkem kazıklar koydum. Fazla suyu boşaltıp attım. Kazıkların arasına kurşun akıttım. Bu köprü için 11.473.853 akçe harcanmış. 114 yük ve 73.853 akçe. Muazzam bir abide gibi köprü yükseldi. Cihan Hakan'ı görüp de aferin dedi. Üzerinden geçip Zigetvar seferine çıktı. 3 Mayıs 1566 senesidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın 13. ve sonuncu seferidir. Malum bu seferden dönmemiş. Orada vefat etmiş. Harp meydanında, cihat meydanında vefat etmiş. Cenazesi İstanbul'a getirilmiştir. Bu tarihte Sinan Ağa 76, Kanuni Sultan Süleyman da 72 yaşındaydı. Zaten diyor bu seferden dönmeyip Gaza Meydanı'nda vefat etti. Oğlu Sultan Selim Han İstanbul'a gelip saadetle tahta oturdu. Ordunun başına geçmek ve babasının cenazesini getirmek için Belgrad'a giderken bu köprüden geçti. Ben de oradaydım. Büyük iltifat ettiler. Belgrad'dan dönüşte gene köprüden geçtiler. Devrin şairlerinden Hüdayi bu köprü için şu mısrağı tarih düşürmüştür. Eyledi Kamil Süleyman Köprüsün Sultan Selim. Evet, Büyükçekmece Köprüsü de o zamandan bu zamana bir abide olarak hayatiyetini devam ettirmektedir. Evet, şimdi geldik Selimiye Camii'ne. Sultan Selim Han Edirne'yi çok severlerdi. Bu şehirde büyük bir cami yaptırmak arzu ettiler. Bana ferman buyurdular ki, rüzgarda misali olmaya. Edirne'ye gidip çalışmaya başladım. Rüzgarda yani günümüzde emsali olmasın manasına, yoksa yel manasına değil. Rüzgarda yani. Edirne'ye gidip çalışmaya başladım. Caminin 4 minaresini kubbenin 4 tarafına oturttum. Her birine 3'er şerefe yaptım. 2 minaresinin 3'er merdiveni vardır. Çıkanlar birbirini görmezler. İlk merdiven 1. şerefeye, ikinci merdiven ilk ve 2 şerefeye, sonuncu merdiven ise her 3 şerefeye çıkar. Edirne'de benim camiimden evvel en büyük cami 3 şerefeli cami idi. Minaresi azametli ise de kuleye benziyordu. Gayet kalındı. Sultan Selim Camii'nin yani Selimiye Camii'nin minareleri hem naziktir hem de üçer yolları vardır ki bu kadar ince minarede üç yolu yapmanın gayet müşkil olduğunu aklı başında olanlar anlar. Kubbesi ise pek azametlidir. Yapılırken herkes daireyi imkandan hariçtir deyu dedikodu yapmışlardı. Ayasofya kubbesi gibi bir kubbe bina olunmamıştır diye kafirlerin mimar geçinenleri Müslümanlara galebemiz vardır derlerdi. O kadar büyük kubbe tutturmak gayet müşkildir dedikleri bana dert olmuştu. Sultan Selim Camii'ni yaparken Allah'ın yardımı ve Sultan Selim Han'ın arzusu üzerine kubbesini Ayasofya kubbesinden 6 arşın boydan ve 4 arşın derinlikten ziyade eyledim diyor. Ve hakikaten değerli dinleyiciler, 2 yıl sürmüştür Selimiye Camii'nin inşaı ve kubbesi Ayasofya'dan da büyüktür ve hakikaten son derece zarif güzel bir camidir. 2 yılda inşa edilen bu caminin tamiri yıllarca sürmüştür. Efendim caminin yapılmasıyla alakalı da bir efsane diyelim, bir hikaye var. Sultan 2. Selim Han rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor ve Peygamber Efendimiz diyor ki Kıbrıs'a sefer yapın. Kıbrıs'ı fethedeceksiniz. Ve bu fethin şükür nişanesi olarak bir cami inşa edeceksin. O günlerde de Kıbrıs'a sefer meselesi müzakere ediliyor Divan-ı Humayun'da. Zamanın ricali ve bu arada Sultan II. Selim'in damadı Sokullu Mehmet Paşa sadrazam Kıbrıs'a sefer eşilmemesi niyetinde. Malum adanın fethi zordur, zahmetli olur, çok telefat veririz diye düşünüyor. Ve böyle karar çıkıyor Divan-ı Humayun'da. Padişahlar salahiyet verdikleri, vekil ettikleri kimsenin işine fazla karışmazlardı. Divan-ı Humayun'da alınan kararları da umumiyetle tasdik ederlerdi. Fakat bu sefer Sultan II. Selim Han divan kararına itiraz ediyor. Hayır diyor. Kıbrıs'a sefer yapılacak. Ve fetva alınıyor. Kıbrıs'a sefer yapılıyor. Ve Kıbrıs hiç korkulanın aksine suhuletle fethediliyor. Daha sonra Sultan II. Selim Han tekrar Peygamber Efendimiz'i rüyada görüyor. Peygamber Efendimiz ona fetih tamam, cami ne oldu diyor. Ve bunun üzerine işte Selimiye Camii inşa ediliyor ki o zamandan bu zamana hem zarafetiyle hem de bu tatlı hatırasıyla memleketimizi, Edirne'mizi süslemektedir. Değerli dinleyiciler, Mimar Sinan burada hatıralarının sonuna gelmiş. Tezkiretül Bünyan adını verdiği bu hatıralarının sonuna Tezkiretül Ebniye diye bir risale ilave eylemek hatırıma geldi diyor. Burada bina elediğim camilerin ve başka eserlerin bir fihristini yazdım. Ümid ederim ki kıyamete kadar gayret ve çalışmam unutulmaz ve yaptığım eserler yıkılsa bile bu fihristi okuyanlar beni hayır dualarından unutmayıp hatırlarına getirirler. Böyle diyor. Şimdi değerli dinleyiciler, bu fihristi bizim size nakletmemiz çok zor. Mimar Sinan Ağa'nın o kadar çok bina ettiği eser var ki haddi hesabı yok. Meşhur olan zaten binaları, camileri, sarayları, köprüleri biliyoruz. Sayı olarak verelim. İstanbul'da değerli dinleyiciler 42 tane cami inşa etmiş. Ki bunların içinde Süleymaniye Camii var, Şehzade Camii var, Edirne kapısındaki Mihrimah Sultan Camii var, efendim Silivri kapısındaki İbrahim Paşa Camii var, Kadırga'daki Sokullu Mehmet Paşa Camii var, efendim karşı tarafta Üsküdar'da yapmış olduğu Şemsi Paşa Camii var, Valide Sultan Camii var, Mihrimah Sultan Camii var, Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii var, Cihangir'de Cihangir Camii var, efendim Tophane'de Molla Çelebi Camii var. Hep meşhur olanları söylüyorum. Azap Kapısı'ndaki Sokullu Mehmet Paşa Camii var. Kılıç Ali Paşa Camii var. Tophane'de özür dilerim. Eyüp Sultan'da Zal Mahmut Paşa Camii var. Şah Sultan Camii var. Nişancı Camii var. Bunların hepsi meşhur büyük camiler. Şimdi 42 tane burada var. Bir o kadar da değerli dinleyiciler, başka yerlerde, Gebze'de, Sapanca'da, Bolu'da, İzmir'de, Kayseri'de, Ankara'da, Erzurum'da, hemen her şehirde Mimar Sinan'ın bir camii var. Ki yapmış olduğu camilerin sayısı 81'dir İstanbul'da ve diğer yerlerde. 42 tanesi İstanbul'da yapılmıştır, 39 tanesi diğer yerlerde. Sadece cami değil, yapmış olduğu mescitlerin sayısı da az değildir değerli dinleyiciler. 50 kadar mescit bina etmiştir. Malum cami içinde minberi olan, mihrabı olan, içinde 5 vakit namaz kılınan, cuma ve bayram namazları kılınan, imamı hatip olan camilerdir. Bir de ecdadımızın minbersiz küçük mahalle camilerine verdikleri bir ad var, o da mescit. Buralarda cuma namazı kılınmaz. Mescit secde edilen yer manasına gelir ve burada cemaatle namaz kılınır fakat cuma namazı kılınmaz. Cami ise cuma ya da alakası var, toplanılan, cem olunan yer demektir. Burada cuma namazı, bayram namazı kılınır ve tabiatıyla bina olarak daha büyük, mimari olarak da daha farklıdır. Efendim, Mimar Sinan Ağa'nın yapmış olduğu 55 tane medrese var. Bunlardan 48 tanesi İstanbul'dadır. Ve tabi en başta Süleymaniye'de yapılmış olan 6 medrese, ki bunlar şimdi medrese Osmanlı Devleti'nde anaokulundan tutun lisansüstü eğitim veren kuruma kadar çok geniş yelpazesi olan bir eğitim kurumu. 3-4 yaşında başlar çocuk, efendim gerekirse Sübyan Mektebi vardır. Arkasından normal medreseye başlar. Orta ve lise dengi medreseler vardır. Yüksek okul dengi medreseler vardır. Bir de fakülte üzeri lisansüstü eğitim veren, yani bitirdiği zaman yüksek kadı, yüksek müderris olunan kısmı vardır. İşte Süleymaniye medreselerinde bu kısım var değerli dinleyiciler, ki Osmanlı ülkesindeki en yüksek seviyedeki medrese Süleymaniye Medresesidir. Darül Hadis de denir. Yani bütün ilimlerden sonra okunulan yerdir. Burada ordinarius profesör seviyesindeki hocalar ders verirler. Bitirenler burada günümüzün doktora payesini almış bilim adamlarına, akademisyenlere denktir. İşte Mimar Sinan Ağa'nın yapmış olduğu 55 kadar medresede böyle medreselerde vardır. Ki İstanbul'u ve ülkemizi bu medreselerle donatmıştır. Efendim, Mimar Sinan Ağa'nın yapmış olduğu Darül Kur'a, yani Kur'an-ı Kerim üzerine eğitim veren yerlere Darül Kur'a denirdi. Kari, Kur'an-ı Kerim ezbere bilen kimsedir. Günümüzde yanlış olarak hafız denmektedir. Hafız da ezberlemiş, hıfz etmiş manasına gelir ama İslam kültüründe hafız daha ziyade hadis-i şerifleri, yani 100.000 kadar hadis-i şerifi ezbere bilenlere hafız denirdi. Kur'an-ı Kerim ezbere bilenlere kari denirdi. Bunun çoğulu kurra'dır. Günümüzde reisül kurra deniyor. Kurra hafız deniyor. İşte Darül Kurra, Kur'an-ı Kerim hafızlarının yetiştiği kıraat mektebidir. Yine bir üniversite ayarında bir mekteptir. Başta Süleymaniye ve Üsküdar'da Valide Sultan Darül Kur'a'ları, ki en meşhurlarıdır olmak üzere, Mimar Sinan Ağa'nın yaptırmış olduğu Darül Kur'a sayısı 7'dir değerli dinleyiciler. 7 tane Darül Kur'a'sı vardır. Mimar Sinan Ağa 19 türbe yapmıştır değerli dinleyiciler. Süleymaniye'de Kanuni Sultan Süleyman, Ayasofya'da Sultan II. Selim, Şehzade başında Rüstem Paşa ve Şehzade Mehmet Türbesi, Ayasofya'da Şehzadeler Türbesi, Hüsrev Paşa Türbesi, Eyüp Sultan'da Sokullu Mehmet Paşa Türbesi, Üsküdar'da Şemsi Paşa, Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa, Beşiktaş'ta Yahya Efendi, Tophane'de Kılıç Ali Paşa efendim, Eyüp Sultan'da Perte Paşa gibi meşhur türbeler de vardır. Ki 19 kadar türbe tespit listede var. Tabii kendi türbesini yazmamıştır. Kendisinin türbesi Süleymaniye Külliyesi'nin duvarında bir köşededir. Son derece mütevazi, açık üslupta yapılmış bir türbedir. Koca mimarın kendisine reva gördüğü türbenin mütevaziliği hakikaten insanları etkilemektedir. Efendim, sadece bunlar değil, Mimar Sinan Ağa'nın vermiş olduğu Tezkiretül Ebniye'deki listede 17 tane İmaret ve Darüşşifa var ki bunlardan efendim 3 tane Darüşşifa var, 14 tane imaret var. İmaret değerli dinleyiciler vaktiyle fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve de tahsil gören talebelerin bedava yemek yedikleri müesseselerdir. Kendine has bir mimari stili vardır, mutfağı vardır, vakfı vardır. Buraya, burada yemekler pişirilir, aşçısı vardır, hizmetkarı vardır, temizlikçisi vardır ve fakirlere, muhtaçlara ve talebelere, hangi seviyede olursa olsun, zengin olsun, fakir olsun fark etmez, burada günde 3 öğün bedava yemek çıkar. Bunlara imaret denirdi. İstanbul'da 4 tane ve başka yerlerde de olmak üzere, 10 tane olmak üzere 14 tane imaretin ismini veriyor Mimar Sinan Ağa. 3 tane de Darüşşifa ismi veriyor. Efendim imaretlerin tabii en meşhuru Süleymaniye'deki Süleymaniye imareti, Şehzade imareti, Üsküdar'da Mihrimah Sultan ve Valide Sultan imareti, Mekke-i Mükerreme'de, efendim Karapınar'da, Konya'nın Karapınar kazası var ki o da enteresan. Bu şehri, şimdi bugün kaza merkezi olan şehri Sultan II. Selim kurmuştur değerli dinleyiciler. Burası vakıf kazalardandır. Yani geliri belli yere vakfedilmiş kazalardandır. Oraya mesela imaret yapılmış. Çorlu'da, Manisa'da, Rusçuk'ta, Sapanca'da, Burgaz'da, Gebze'de, Bosna'da. Ki Bosna'dakini Sokulu Mehmet Paşa yaptırmıştır. Çünkü Bosna'dadır kendisi. 14 tane imareti var. Mekke-i Mükerreme'dekini mesela Hürrem Sultan yapmıştır. Hürrem Sultan da Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili hanımıdır. Hayırseverliğiyle meşhurdur. Bugün işte Haseki Hastanesi onun ismini taşımaktadır. İşte 3 tane hastane yaptırmıştır Mimar Sinan Ağa. Bunlardan Süleymaniye'deki Süleymaniye Darüşşifa, o zaman Darüşşifa denirdi. İkincisi Haseki'deki Hürrem Sultan Darüşşifası. Günümüzde hala hastane olarak hizmet vermektedir. Bir de Üsküdar'da Valide Sultan Darüşşifası vardır. Böylece 3 tane meşhur hastane yapmıştır. 14 imaret yapmıştır Mimar Sinan Ağa. Bununla kalmıyor değerli dinleyiciler, Mimar Sinan Ağa'nın yaptırdığı binaların listesi. Mimar Sinan Ağa İstanbul'da 6 tane su yolu ve bent yapmıştır değerli dinleyiciler. Kemer yapmıştır. Günümüzde bunlar hala ayaktadır. Yine büyük taş köprüler ki 9 tane Büyükçekmece'den, Silivri'den, Meriç'teki Mustafa Paşa Köprüsü'nden alın. Şimdi orası Bulgaristan'da kaldı. Cisri Mustafa Paşa ki aynı adla da bir kasaba vardı. Şimdi oraya Uzun Köprü deniyor. Bu köprünün çevresinde kurulmuştur. Halkalı'da, Haramidere'de, efendim Bosna'da, Hersek'te taş köprüleri var ki tahta köprüler, seferde ordunun geçmesi için yaptığı büyük tahta köprüler listeye almamış. 9 tane taş büyük köprü yaptığını listesinde söylüyor. Yine kervansaraylar, 17 tane kervansaray yapmış değerli dinleyiciler. İşlek ticaret yolları üzerinde belli konaklarda yolcuların kervanları ve hayvanlarıyla beraber bedava konaklamalarına, yatmalarına, yiyip içmelerine mahsus hayır eserleriydi kervansaraylar. Devlet veya şahıslar bunu vakıf olarak yapıyordu ve insanlar buradan bedava istifade ediyorlardı. İşte Sultan Mimar Sinan Ağa'nın 17 kendi verdiği listede yapmış olduğu kervansaray var. O da Osmanlı ülkesinin her tarafına yayılmış durumda. Efendim saraylar, o zaman büyük saray ev olarak da Mimar Sinan Ağa'nın 33 tane saray yaptığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Bayezid'deki eski saray ki şimdi üniversite merkez binasıdır. Topkapı Sarayı'nın pek çok kısımları, Üsküdar Sarayı, Galata Sarayı ki şimdiki Galata Sarayı'nın olduğu yer. Burada tabi saray deyince ille halkın oturduğu, özür dilerim, saray erkanın oturduğu yer değil. Mesela Galata Sarayı acemi olanlarının ders gördüğü bir okul mahiyetindeydi. At Meydanı, Sultanahmet Sarayı, Kandilli Sarayı, bunlar padişah sarayları. Onun dışında Rüstem Paşa, Sokolu Mehmet Paşa, Siyavuş Paşa, Ali Paşa, Ahmet Paşa, Ferhat Paşa sarayları. Bunlar hep o zamanki ileri gelen efendim devlet ricalinin sarayları var. Bunları da katarsak 33 tane saray inşa etmiş. Yine değerli dinleyiciler, sadece İstanbul'da 6 tane mahzen inşa etmiş. Büyük depo yani inşa etmiş Mimar Sinan Ağa. 37 tane hamamı inşa ettiğini söylüyor ki bunların içinde yarısından fazlası İstanbul'da. Diğer Osmanlı ülkesinin çeşitli köşelerindedir. Efendim bu listede bazı eksiklikler var. Muhtemelen bu hatıraları dikte ettirdikten sonra Mimar Sinan'a başka eserlerde yaptı ki mesela Konya'daki Selimiye Camii Mimar Sinan eseridir. Fakat bu listede yoktur. Ayasofya'ya iki minare eklemiş ve Ayasofya'nın kubbesini çökmekten Mimar Sinan Ağa kurtarmıştır. O da bu listede yoktur. Ayasofya Camii hayatta kalmasını, ayakta kalmasını Mimar Sinan Ağa'ya borçludur. Yine de değerli dinleyiciler, bu listeden ve bu listenin azameti karşısında insan şaşırıyor. Bir defa çoğu bugün iyi veya kötü durumda ayaktadır bu eserler ve yapıcısının dehası yanında büyük bir çalışkanlığa delalet ediyor. İkincisi, Türkiye'de bilhassa İstanbul'da bayındırlık eserlerinin en kesif şekilde yapıldığı Türk Cihan İmparatorluğu'nun en parlak yılları Sinan'ın mimarbaşı olarak bulunduğu 50 yıl zarfında imar humması açık bir şekilde görülüyor. Bütün İstanbul başta olmak üzere Osmanlı ülkesi neredeyse şantiyeye çevrilmiş. Padişahlar, hanedan üyeleri, büyük devlet adamları ülkenin dört bir tarafını sanat eserleriyle donatmışlar ve bunu çoğunu Mimar Sinan'a yaptırmışlardır. Efendim dikkati çeken bir başka nokta da Mimar Sinan Ağa'nın eserlerinin coğrafi dağılışıdır. Tabii Mimar Sinan Ağa İmparatorluğun Afrika, Kafkasya, Irak, Arabistan gibi uzak ülkelerinde kalmamıştır. Fakat yine de İstanbul dışında oldukça mühim bir faaliyet gösteriyor. Bu listeden de anladığımıza göre Sinan'ın pek çok yerde eseri var. Anadolu'nun pek çok yerinde. Bugün ülkemiz sınırları dışında kalan yerlerde de Mimar Sinan'ın yaptırdığı pek çok eser var. Bunları nasıl yaptı? Efendim buradaki eserler muhtemelen planlarını kendisinin çizdiği eserlerdir. Talebelerine, güvendiği kalfalarına havale etmiştir ve gitmediği yerlerdeki eserleri böyle yapmıştır. Bunun dışında gittiği yerlerdeki eserlerde de yine aynı anda birkaç eseri bir arada yapacak dehaya sahipti. Ve şunu da söylemek lazım ki bu Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserler için çok para harcanmıştır. Günümüzde bunları tamir etmek için bile neredeyse inşaatından çok para harcanıyor. Yine yıllarca sürüyor ve istenilen netice elde edilemiyor. Neyse biz Mimar Sinan Ağa'nın hatıraları son buldu. Biz kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz ve Mimar Sinan Ağa'nın adı inanıyoruz ki kıyamete kadar yaşayacaktır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da hatıralar programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın. Hatıralar.